Item 8. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 74. Her şey değişir. Onu tekrar görmeye hazır olmadığımı bilerek uyandım. Edie Lawton and Berkshire's'daki lüks yazlığında uyandım. Güneş filigran desenli dantel perdelerin arasından sızıyordu. Ben de kendi kendime bu kadar saçmalık yetti diye düşünüyordum. Bıkmıştım. 8 senedir süren ve insanların kendi çıkarını kolladığı saçmalıkların içinde olmaktan bıkmıştım. Buna Candace Boone ile olan ilişkim de dahildi ki kendisi benden daha önce bu toz pembe yalanlarımın farkına varmıştı. Bir keresinde Candace bana, ''Kafanı bu Lawton'lara fena takmışsın sen.'' demişti. ''Bir de bana sor.'' Gerçekten Diane'a aşık olduğum söylenemezdi. Aramızdaki ilişki hiç bu kadar bulanık olmamıştı. Tıpkı çitleri dokuyarak yeşeren asmalar gibi büyüyüp bunu arkamızda bırakmıştık. Fakat en iyi zamanlarımızda aramızdaki bağ gerçekti. Çekimi ve olgunluğu korkutucu seviyede olan bir duygu vardı. Bu yüzden bunu canla başla örtbas etmeye çalışıyordum. Bu onu da korkuturdu. Genelde gecenin geç saatlerinde hala kendimi onunla hayali konuşmalar yaparken buluyordum. Yıldızsız gökyüzüne doğru monologlar kuruyordum. Onu özleyecek kadar bencildim ama aynı zamanda hiç gerçekten birlikte olmadığımızı bilecek kadar aklım yerindeydi. Onu unutmaya tamı tamına hazırdım. Sadece onu görmeye hazır değildim. Alt katta kendime kahvaltılık bir şeyler hazırlarken Jason da mutfakta oturuyordu. Kapının kapanmaması için önüne destek koymuştu. Hoş esintiler evi dolduruyordu. Çantamı Hyundai'ın bagajına atıp gitmeyi ciddi ciddi düşünüyordum. ''Bana şu YK olayını anlat.'' dedim. ''Hiç gazete okumuyor musun?'' diye sordu Jason. ''Sony Brook'ta tıp öğrencilerini tecritte mi tutuyorlar yoksa?'' Elbette YK hakkında az çok bilgim vardı. Bu bilginin çoğu haberlerde veya öğle arası sohbetlerinden duyduğum şeylerdi. YK'nın açılımının yeni krallık olduğunu biliyordum. Dönüden ilham alan bir Hristiyan hareketi. Sözde de olsa olduğunu biliyordum ama ana akım ve tutucu kiliseler tarafından aynı şekilde topa tutulmuştu. Genç ve muhalif kimseleri cezbettiğini biliyorum. Üniversitedeki ilk yılımdan tanıdığım birkaç kişi okulu bırakıp YK yaşam stilini benimsediler. Sallantıda olan akademik kariyerlerini daha az emek isteyen bir aydınlanma biçimiyle takas ettiler. ''Bin yılcı bir hareketten başka bir şey değil.'' dedi Jace. ''Milenyum için geç kalmış ama dünyanın sonu için tam da zamanında gelmiş.'' ''Başka bir deyişle bir tarikat.'' ''Hayır, tam olarak değil. NK tüm bu hedonist Hristiyan görüntüsü için herkesin diline dolanmış bir laf. Yani kendisi bir tarikat olmasa da içinde tarikat benzeri gruplar barındırıyor. Tek bir lider yok, kutsal bir kitapları da yok. Sadece alelade olarak hareketin kendisiyle özdeşleşmiş birkaç alternatif din adamı var. C.R. Rattle, Laura Greengage gibi insanlar.'' Kitaplarını eczane raflarında görmüştüm. Soru işaretli başlıkları olan dönü teolojisi ikinci gelişe tanıklık mı ettik? Zamanın sonundan sağ çıkabilir miyiz? Hafta sonu komünel izimlerini saymazsak yaptıkları pek de bir şey yok. Ancak bu kadar kalabalığı toparlayan şey teoloji değil. Hiç YK mitinglerinin görüntülerini izledin mi? Hani şu ekstasis dedikleri türden olanlardan bahsediyorum. Dipnot ekstasis. Yunanca, trans. İzlemiştim ve insanlarla pek haşır neşir olmayan Jason aksine buradaki çekiciliği anlayabiliyordum. İzlediğim şey geçen yaz Cascades'te bir araya gelmiş bir kalabalığın görüntüleriydi. Vaftiz pikniği ve Grateful Dead konseri karışımı bir atmosfere sahipti. Güneşli bir ova ve yabani çiçekleri vardı. Vücut yağ oranı sıfır olan biri şofar çalıyordu. Akşam üstünde ise bir şenlik ateşi canlı bir şekilde yanıyordu ve müzisyenler için bir sahne kurulmuştu. Sonra cübbeler çıkarıldı ve dans başladı. Dans etmekten daha samimi birkaç eylem de vardı. Ana akım medya ne kadar nefret kussa da bunun çocuksu bir masumiyetle yapıldığını düşünüyordum. Vaaz falan yoktu. Yok olmanın eşiğinde olan birkaç yüz tane dindarın kahkahası vardı. Karşıdan nasıl sevgi görmek istiyorlarsa etrafındakilere de o şekilde sevgi gösteriyorlardı. Bu görüntüler yüzlerce DVD'ye kopyalanmıştı ve Stony Brook dahil olmak üzere ülke çapındaki bütün üniversite yurtlarında elden ele dağıtılmıştı. Burada olanlar öyle ilahi cinsel birleşmelerdi ki yalnız bir tıp öğrencisi buna bakıp asılamazdı bile. Dayen'in YK tarafından cezbedildiğini kafada canlandırmak çok zor. Tam aksine, Dayen gibiler onların hedef kitlesi. Dönüden ve dünya için ifade ettiği her şeyden ölesiye korkuyor. YK onun gibi insanlar için bir yatıştırıcı görevi görüyor. En fazla korktukları şeyi onlar için bir sevgi objesine ve cennetin krallığına açılan bir kapı haline getiriyor. Dayen ne kadardır bunun içinde? Neredeyse bir sene oldu. Simon Townsend'le tanıştığından beri. Simon da mı YK'dan? Korkarım ki Simon bir YK fanatiği. Bu adamla tanıştın mı? Geçen Noel, Dayan onu büyük eve getirdi. Bana kalırsa havai fişekleri izlemek istiyordu. E.D. tabii ki Simon'u onaylamıyor. Aslına bakarsan düşmanca tutumu kendini belli ediyordu. Jason bu esnada muhtemelen E.D. Lawton'un sinir krizlerinden birini hatırlamış olmalı ki yüzünü buruşturdu. Fakat Dayan ve Simon YK mensuplarının yapacağını yaptı. Onlara tokat atana onlar gül attılar. Neredeyse gülerek E.D.'nin canını okudular. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bir kere daha kibar ve bağışlar nitelikte bir bakış atsalar adam kalp krizinden gidecekti. Simon bir E.D. sıfır dedi biçimden. Dayan'a iyi geliyor mu? Tam da istediği gibi biri. Dayan'ın ihtiyacı olan son şey Simon. Öğleden sonra geldiler. Bahçe elemanı Mike'ın traktöründen daha fazla benzin yakıyormuş gibi duran 15 yıllık bir tur arabası. Motoru öksüre öksüre girişe doğru girdi. Arabayı Dayan kullanıyordu. Park etti ve arabanın diğer tarafına geçip çıktı. Valizlerden bir şey göremiyordum. O esnada da Simon tamamıyla kendisini gösterip mahcup bir gülümseme takılmıştı. Yakışıklı çocuktu. 1.80 boylarındaydı ya da daha uzundu. İnceydi ama çelimsiz de değildi. Düz ve biraz uzun suratı ise serseri görünümlü, altın sarısı saçı tarafından dengeleniyordu. Gülüşü ayrık üst dişlerini ortaya çıkarıyordu. Ekose gömleğinin altına kot pantolon giymişti ve sol bisepsinin etrafında sanki turnike yapılmış gibi sarı mavi bir bandana vardı. Sonradan bunun bir YK amblemi olduğunu öğrendim. Dayan arabanın etrafında dolaştı ve Simon'ın yanına geldi. Jason'la beraber verandada duruyorduk. İkisi de bize doğru sırıtıyordu. Dayan da olabildiğine YK tarzında giyinmişti. Yere kadar uzanan mavi kantaron rengindeki eteği, mavi bluzu, bir de tıpkı Amish erkeklerinin taktığı şapkalara benzeyen saçma, siyah ve geniş kenarları olan bir şapkası vardı. Gel gelelim kıyafetleri ona yakışıyordu. Daha ziyade kıyafetleri onu çerçeveye hoş bir şekilde oturtuyordu. Sağlığı yerindeymiş gibi gösterip bir köylü havası katıyordu. Henüz dalından koparılmamış bir meyve kadar canlı görünüyordu. Gözlerini güneşten gizledi ve özellikle bana gülümsedi. Öyle olduğunu umuyordum. Tanrım, şu gülümseme. Bir şekilde hem kendine has hem de muzip olmayı başarıyordu. Kaybolmaya başladığımı hissettim. Jason'ın telefonu titredi, cebinden çıkarıp arayanı kontrol etti. Buna bakmam lazım diye fısıldadı. Beni burada yalnız bırakma Jace. Mutfaktayım, hemen dönerim. Tam Simon büyük silindir çantasını verandanın ahşap döşemelerine bıraktığı sırada Jason içeri sıvıştı ve Simon, sen Tyler Dupree olmalısın dedi. Elini uzattı, ben de sıktım. Elimi sıkı bir şekilde kavradı. Tatlı bir güneyli aksanı vardı. Sesli harfleri, umumumuzun mumu, sessiz harfleri de tekir kedi der gibi kibarca söylüyordu. İsmimi ise tam bir Cajunlu gibi telaffuz ediyordu. Fakat ailesi hiç Millie Nocket'ten daha Gine'ye inmemişti. Dayan da hemen peşinden geldi. Tyler diye bağırdı ve bana sımsıkı sarıldı. Saçı bir anda yüzümdeydi ve hissettiğim tek şey güneşli tuzlu kokusuydu. Kollarımızın rahatça uzanabildiği bir mesafeye doğru çekildi. Tyler, Tyler diye haykırdı. Sanki göz alıcı bir şeye dönüşmüştüm. Seneler sonra bile hala iyi görünüyorsun. 8 dedim aptal gibi, 8 sene. Vay canına, gerçekten mi? Valizlerini içeri taşımaya yardım ettim. Verandadan oturma odasına geçirdim ve ardından mutfakta telefonuyla meşgul olan Jason'ı almak için aceleyle ayrıldım. İçeri girdiğimde sırtı dönüktü. Hayır dedi, sesi gergin geliyordu. Hayır, Dışişleri Bakanlığı bile mi? Dona kaldım. Dışişleri Bakanlığı mı? Yok artık. Birkaç saat içerisinde geri gelebilirim. Eğer... Ah, anladım. Pekala. Hayır, sorun değil. Yine de beni gelişmelerden haberdar et. Tamamdır. Teşekkürler. Telefonu cebine koydu ve beni fark etti. ED'yle mi konuşuyordun diye sordum. Asistanıyla desek daha doğru olur. Her şey yolunda mı? Haydi ama Tay, sana bütün sırları vermemi mi bekliyorsun? Gülümsemeye kalktı ama pek de başarılı olamadı. Keşke buna kulak misafiri olmasaydın. Duyduğum tek şey onlara Washington'a dönmeyi teklif etmen ve beni burada Simon ve Diane ile bir başıma bırakmandı. Yani zorunda kalabilirim. Çinliler yolumuza taş koyuyorlar. Taş koymak mı? Planladıkları füze fırlatımını tamamen ortadan kaldırmaya yanaşmıyorlar. Bu kartı da ellerinde bulundurmak istiyorlar. Dönü yapılarına gerçekleştirilecek olan nükleer saldırıyı kastediyordu. Sanırım birileri de onları caydırmaya çalışıyor. Müzakereler hala sürüyor ama pek başarılı olduğu söylenemez. Görünen o ki görüşmeler çıkmaza girdi. Yani sıçtık Jace. Fırlatmayı gerçekleştirirlerse ne olacak? Olacağı şu, iki tane yüksek verimli füzyon silahı dönüye bağlı olan bilinmeyen aygıtlara çok yakın bir şekilde patlatılacak. Sonuçlara gelince, bu ilginç bir soru, ancak henüz olmadı, muhtemelen de olmayacaktır. Bahsettiğin şey kıyamet günü ya da dönünün sonu. Sesini alçalt, misafirlerimiz var, unuttun mu? Ayrıca aşırı tepki veriyorsun. Çinlilerin aklına koydukları şey düşüncesizce ve muhtemelen bir sonuca ulaşamayacak. Yine de bunu sürdürseler bile ölümcül bir sonuç doğuracağını sanmıyorum. Bu varsayımsallar her neyse, bizi yok etmeden nasıl kendilerini koruyacaklarını biliyorlardır. Kaldı ki kutuplardaki yapının dönüyü ayakta tutan aygıtlar olduğunu da bilmiyoruz. Pasif gözlem platformları, iletişim aygıtları, hatta bizim için konulmuş birer yem bile olabilirler. Eğer Çinliler roketi fırlatırlarsa dedim, bize ne kadar öncesinden söylenmiş olacak? Biz derken kimi kastettiğine bağlı. Her şey olup bitene kadar büyük ihtimalle halkın haberi olmayacak. İşte o anda Jason'ın sadece babasının çırağı olmadığını, yüksek mevkilerde kendi bağlantılarını kurmaya başladığını anladım. Daha sonra Perihelion kuruluşu ve Jason'ın yaptıkları hakkında çok daha fazla şey öğrenecektim. Şimdilik bunlar bizim için Jason'ın gölgede kalan yanlarından biriydi. Çocukken bile Jason gölgede bıraktığı birkaç şey vardı. Büyük evin dışındayken bir matematik dehasıydı. Elit bir özel okulu sanki çocuk oyuncağıymış gibi elinde oynatıyordu. Ama evdeyken sadece Jace'di. İşlerin bu şekilde kalmasına da özen gösteriyorduk. Hala da öyleydi. Ancak şu an yarattığı gölge daha büyüktü. Artık Rice'daki kalkülüs eğitmenlerini etkilemiyordu. İnsanlık tarihinin gidişatına etkisi olacak pozisyonlara gelmekle uğraşıyordu. Böyle bir şey olursa, evet, benim haberim olacak, bizim haberimiz olacak. Ancak Diane'in bu konuda endişelenmesini istemem, tabii Simon'un da. Harika, o zaman ben bu konuyu hiç düşünmeyeyim, alt tarafı dünyanın sonu. Öyle değil, henüz bir şey olmadı, sakin ol Tyler. Bir şeyler yapmak istiyorsan içki koymaya başlayabilirsin. Ne kadar soğukkanlı gözükmeye çalışsa da mutfak dolabından 4 tane bardak çıkardığı esnada elleri titriyordu. Öylece ortamı terk edebilirdim. Kapıdan çıkıp Hyundai'ma atlayıp gidebilirdim. Kaybolduğum fark edilmeden önce de epey bir yol kat etmiş olurdum. Ön salondaki hippie Hristiyanlığının 2 aktif üyesi olan Diane'le Simon'ı ve cep telefonuna kıyamet günü bildirimleri gelen Jace'i düşündüm. Gezegendeki son günümü gerçekten bu insanlarla mı geçirmek istiyordum? Bir yandan da başka kiminle geçireceğim ki diye düşünüyordum. Kiminle?
Atlanta'da tanıştık dedi Diane. Georgia State Alternatif Spiritüellik hakkında bir seminere ev sahipliği yapıyordu. Simon da C.R. Rattle'ın konuşmasını dinlemek için oradaydı. Onu kampüs kafeteryasında buldum gibi bir şey oldu. İkinci gelişim bir kopyasını okuyordu ve tek başınaydı. Ben de tabağımın yanına koydum ve konuşmaya başladık.
Diane ve Simon pencerenin karşısındaki toz kokulu bir lüks koltuğu paylaşıyorlardı. Diane koltuğun koluna yaslanmıştı. Simon da tetikteymiş gibi dik duruyordu. Gülümsemesi beni endişelendirmeye başlamıştı. Hiç kaybolmuyordu. Perdeler esintinin etkisiyle uçuşurken dördümüz de içkilerimizi yudumladık. Bir at sineği de pencere teline kadar gelmiş vızıldıyordu. Konuşmamamız gereken bu kadar konu varken muhabbeti sürdürmek zor oluyordu. Simon'ın gülüşünü takınmaya çalıştım. Öğrenci misin?
Öğrenciydim dedi.
Bugünlerde neler yapıyorsun?
Çoğunlukla geziyorum.
Simon mirasçı olduğu için gezilerini cebinden karşılayabiliyor dedi Jace.
Kabalık etme dedi Diane. Ses tonundaki keskinlik bunun gerçek bir uyarı olduğunu belli ediyordu. Bir kere olsun Jace lütfen.
Ancak Simon omuz silkmekle yetindi.
Hayır dediği doğru. Kenarda biraz param var.
Diane'le ülkeyi biraz gezip görme fırsatımızı kullanıyoruz. Simon'ın büyük babası dedi Jason, Augustus Townsend yani Georgia'daki pipo temizleme fırçalarının kralı.
Diane gözlerini devirdi. Simon hala neredeyse bir evliya gibi ağırbaşlı davranıyordu.
O artık eskilerde kaldı. Artık onlara pipo temizleme fırçası değil, kadife saçak sap deniyor dedi, güldü. Ben de burada kadife saçak sap servetinin mirasçısı olarak oturma şerefine nail oluyorum.
Diane'in sonradan anlattığına göre aslında ona kalan servet hediyelik eşyalardanmış. Augustus Townsend pipos temizleme fırçalarıyla işe başlasa da asıl parasını güneydeki ucuzcu dükkanlarına teneke oyuncaklar, muska bileklikler ve plastik taraklar satarak kazanmış. 1940'larda ise bu aile Atlanta'nın sosyal çevrelerinde büyük bir varlığa sahip olmuş.
Jason bastırmaya devam etti. Simon kariyer denen bir şeye sahip değil, o bir özgür ruh.
Herhangi bir insanın gerçekten bir özgür ruh olduğunu düşünmüyorum dedi Simon. Ama hayır bir kariyerim yok ve istemiyorum da. Galiba bunu söylemek beni tembel gibi gösteriyor. Ama yapacak bir şey yok, tembelim. Bu da benim yakamı bırakmayan kusurum. Kaldı ki herhangi bir kariyerin uzun vadede işime yarayacağını sanmıyorum. Eldeki şartları düşünecek olursak.
Sözüm meclisten dışarı. Bana döndü.
Sen tıpçısın değil mi Tyler?
Okulu yeni bitirdim dedim. Kariyerin gidişat...
Yok yok, bunun mükemmel olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen gezegendeki en değerli meslek bu.
Jason açık açık Simon'ı işe yaramaz olmakla suçlamıştı. Simon da kariyerlerin genel olarak işe yaramaz olduğunu söyleyerek yanıt vermişti. Benim kariyerim gibi olanlar hariç. Ağız dalaşına girmişlerdi. Bu bale ayakkabısı giymiş insanların yaptığı bir bar kavgasına benziyordu. Yine de kendimi Jace için özür dilemek isterken buldum. Jason Simon'ın dünya görüşünden değil de varlığından rahatsızlık duyuyordu. Berkshire'sla geçireceğimiz bu hafta güya yeniden birleşme olacaktı. Tekrar rahatlığımıza kavuşup çocukluğumuzu yaşayacaktık. Onun yerine Jason'ın açıkça üçüncü şahıs muamelesi yaptığı bir tür güneyliydi. Yoko Ono olan Simon'la sıkış tepiş aynı yere hapsolmuştuk.
Diane'e ne kadar zamandır seyahat ediyor olduklarını sordum.
Bir haftadır dedi ama yazın çoğunu yolda geçireceğiz. Jason'ın sana yeni krallıktan bahsettiğine eminim. Fakat bu gerçekten harika Tay. Bütün ülke çapında internetten edindiğimiz arkadaşlarımız var. Evlerinde kalabileceğimiz insanlar. Maine'den Oregon'a kadar özel toplantılar yapıyoruz. Temmuz'dan Ekim'e kadar sürecek.
''Sanırım böylelikle konaklama ve kıyafet harcamalarınızdan feragat etmiş oluyorsunuz.'' dedi Jason.
''Her özel toplantı bir ekstasis değil.'' diye karşılık verdi Diane.
''Eski püskü arabamız dağılırsa.'' dedi Simon.
''Pek seyahat edeceğimiz söylenemez. Motor iyi çalışmıyor ve arabanın kilometre performansı biraz dandik. Benim de pek bu tamir işlerinden anladığım söylenemez. Tyler, sen araba motorlarından anlar mısın?''
''Az çok.'' dedim.
Bunun Diane kardeşiyle içeride bir ateşkes imzalamaya çalışırken Simon'la dışarı çıkmamız için bir davet olduğunu anladım. Haydi bir bakalım. Gün hala açıktı. Sıcak hava dalgası zümrüt yeşili bahçeden girişe kadar dalgalanıyordu. Simon eski Ford'unun kaputunu açıp problemleri saymaya başladığında itiraf etmeliyim ki tam olarak dikkatimi vermeden dinledim. Eğer Jason ima ettiği kadar zenginse neden daha iyi bir araba almıyordu? Belki de sağa sola israf edilmiş bir serveti vardı ya da güven fonuna bağlıydı, kim bilir.
Galiba bayağı aptal gibi görünüyorum dedi Simon. Özellikle sana bu konuda ne kadar az yardımcı olduğumu düşünecek olursak. Bilimsel ve mekanik şeyleri asla tam olarak kavrayamadım.
Ben de bilir kişi sayılmam. Motorun çalışmasını birazcık daha iyileştirsek bile, ülke turuna çıkmadan gerçek bir tamirciye göstermen gerekir.
Teşekkürler Tyler. Motoru incelerken beni gözleri fal taşı gibi açık izliyordu. Tavsiyen için de teşekkür ederim.
En şüpheli suçlu bujiler gibi duruyordu. Simon'a hiç değiştirip değiştirmediğini sordun.
Bilgim dahilinde değil dedi. Araba 95 bin kilometrenin üstüne çıkmıştı. Kendi arabamdan anahtar takımını çıkarıp bujilerden birini çektim ve ona gösterdim. İşte sorunun kaynağı.
Bu şey mi? Ve de arkadaşları, iyi haber değiştirmesi pahalıya patlayan bir parça değil. Kötü haber ise bunu değiştirene kadar yola çıkmasan iyi edersin.
Dedi Simon.
Sabaha kadar beklerim diyorsan benim arabayla şehre inip değiştirilecek parçaları alabiliriz.
Yani tabii olur, çok naziksin.
Jason diretmediği sürece hemen ayrılmayı düşünmüyordu zaten.
Merak etme, yatışır o biraz. Açıklama yapmana gerek yok. Jason'ın beni burada istemediğini biliyorum, farkındayım. Bunun beni şok ettiğini ya da şaşırttığını söyleyemem. Diane sadece içinde benim olmadığım bir daveti kabul etmek istemedi.
Yani iyi yapmış, sanırım.
Ancak elimi sallasam şehirde kiralık bir oda bulabilirim.
Buna gerek yok dedim. Tam olarak ne oldu da Simon Townsend'i kalması için ikna etmeye çalışıyorum, onu düşünüyordum. Diane ile yeniden bir araya gelmemizden ne ummuştum bir fikrim yok. Ama Simon'ın varlığı yeniden doğmaya başlayan bütün umutların sonunu getirmişti. Muhtemelen en iyisi de böyle olmasıydı.
Sanırım dedi Simon, Jason seninle yeni krallık hakkında konuşmuş. Bu konu biraz çekişmemize neden oldu.
Sizin de hareketin içinde olduğunuzu söyledi.
Seni kendi saflarıma çekmeye çalışan bir konuşma yapmayacağım. Ama hareket hakkında herhangi bir endişem varsa belki seni rahatlatabilirim.
YK hakkında bildiğim her şey televizyonda gördüklerimden ibaret Simon.
Bazı insanlar buna Hristiyan hedonizmi diyor. Ben yeni krallık demeyi tercih ediyorum. Düşüncenin gerçekten de az ve öz hali bu. Bin yılcılığı şimdi, tam şu anda yaşamak, son kuşağı, ilk kuşak gibi saf kılmak.
Jason dine karşı pek toleranslı olduğu söylenemez.
Hayır, söylenemez ama olay ne biliyor musun Tyler? Onun sinirini bozan şeyin din olduğunu düşünmüyorum.
Öyle mi?
Öyle. Tüm içtenliğimle Jason Lawton'a hayranlık duyuyorum. Sadece inanılmaz zeki olduğu için değil, şaşalı kelimelerden birini kullanmama müsaade edecek olursan, Jason'ın işin duayenlerinden olduğunu düşünüyorum. Dönüyü ciddiye alıyor. Dünyada ne kadar, 8 milyar insan mı var? Ve muhtemelen de her biri en azından yıldızların ve ayın gökten kaybolduğunu biliyor. Ancak bunu göz ardı ederek yaşamaya devam ediyorlar. Sadece pek azımız Dönü'ye inanıyor. YK bunu ciddiye alıyor. Jason da aynı şekilde.
Ne kadar şaşırtıcı olsa da bu tam da Jason'ın söyleyeceği bir şeydi.
Gerçi tam olarak aynı şekilde değil. Olayın kördüğüm olduğu noktada burası zaten. İki düşünce toplumun bilinci için bir çekişme yaşıyor. Çok geçmeden insanlar isteseler de istemeseler de gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Ardından bilimsel bir anlayış ve spiritüel bir anlayış arasından tercih yapmak zorunda kalacaklar. Jason'ı endişelendiren şey bu. Çünkü iş ölüm kalım meselesine geldiğinde inanç her zaman galip gelir. Sen sonsuzluğu nerede geçirmek isterdin? Dünyevi bir cennette mi yoksa steril bir laboratuvarda mı?
Görünüşe bakılırsa sorunun cevabının hatları benim kafamda Simon'ınki kadar keskin değildi. Mark Twain'in benzer bir soruya olan cevabını hatırladım. İklimi için cennete, muhabbeti için cehenneme gidin.
8. ayrımın sonu. Sayfa 83.